Yani 2004 yılında ortalama bir insanın bir ekrana veya bir konuya odaklanma süresi aşağı yukarı 2,5 dakikaydı.
Bugüne kıyasla oldukça uzun bir süre aslında.
Kesinlikle çok uzun bir süre değilmiş gibi geliyor kulağa. Ama bugün yani senin bu incelemeyi dinlediğin şu günlerde bu süre ne kadara düştü tahmin edebilir misin?
Valla çok iyimser olamayacağım bu konuda.
Sadece 47 saniye.
İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz.
Evet. 47 saniye. Yani bizler her 47 saniyede bir zihnimizi yeni bir uyarana doğru kaydırıyoruz. Hoş geldin. Eğer sen de dünyaya anlamlandırmayı, bilgi bombardımanında boğulmadan olayların arka planını o aydınlanma anlarıyla kavramayı seven o meraklı zihinlerdensen tam olman gereken yerdesin.
Aynen öyle.
Bu derinlemesine incelemede gündelik bir unutkanlık sandığımız hani şu şey anları vardır ya.
Ya şu aktörün adı neydi falan dediğimiz anlar.
Evet, deyip hemen arama motoruna başvurduğumuz o masum anların aslında tüm toplumsal yapıyı, sınıfları, eğitim sistemini ve hatta beynimizin fiziksel çalışma şeklini nasıl kökünden değiştirdiğini konuşacağız.
Merhaba. Aslında hepimizin gülümsediği o masum unutkanlıkların, o anlık Google'lama reflekslerinin altında çok ama çok sarsıcı bir sosyolojik ve nörolojik gerçek yatıyor. Biz sadece telefon numaralarını falan unutmuyoruz.
Neyi kaybediyoruz peki?
Bilginin doğasını ve onunla kurduğumuz o derin ilişkiyi kaybediyoruz.
Çok doğru. Ve bugün masamızda mürekkebi daha kurumadan önümüze gelmiş bu iddiayı olağanüstü taze verilerle kanıtlayan bir kaynak var.
Evet, çok çarpıcı bir makale.
Abdullah Çetin'in 2016 yılında International Society That Learn Journal'da yayımlanan çok güncel bir makalesi. Başlığı da şey, dijital amnezi ve eğitim sosyolojisi. Bu incelemedeki temel misyonumuz şu, hani dijital amnezi dediğimiz şeyin o basit Sparrow ve arkadaşlarının bahsettiği Google etkisi var ya.
Evet, o kavramdan çok daha derin bir uçurum olduğunu anlamak.
Aynen, sınıflardaki güç dinamiklerinin nasıl alt üst olduğunu, öğretmen otoritesinin nasıl çöktüğünü ve toplumdaki fırsat eşitsizliklerinin nasıl görünmez bir şekilde derinleştiğini göreceğiz.
Ki bu Bourdieu'nun kültürel sermayesine kadar uzanan devasa bir konu.
Kesinlikle öyle. Bu karmaşık ağları çözmek için konuğumla birlikteyiz. Başlamadan önce makaleyi okurken aklıma sürekli aynı görüntü geldi. Yani biz kendi beynimizi tabiri caizse bir taşerona, bir dış kaynağa devrediyoruz.
Çok yerinde bir tespit bu. Zihinsel kapasitemizi kelimenin tam anlamıyla outsource ediyoruz. Yani dışarıdan hizmet alıyoruz.
Şöyle düşün, eskiden navigasyon cihazları yokken sokak sokak, mahalle mahalle yönümüzü bulurduk.
Tabii. Zihnimizde bir harita oluşurdu.
Evet, uzamsal bir hafıza oluşurdu. Şimdi ise navigasyon yüzünden 3 sokak ötedeki fırına giderken bile ekrana bakıyoruz. Kendi mahallemizde yönümüzü bulamaz hale geldik.
Maalesef öyle.
Bilgiye bu kesintisiz, sıfır zahmetli erişim, beynimizin o bilgiyi derin depolama yeteneğini köreltiyor gibi hissediyorum. Ama bir saniye, bu sadece basit bir tembellik değil mi? Yani beynimiz yorulmak istemiyor, hepsi bu.
Yok, sadece tembellik deyip geçemeyiz valla. Burada çok daha sistematik bir durum var. Navigasyon analojin mükemmel çünkü bu sadece mecazi bir durum değil, birebir nörolojik bir gerçeği yansıtıyor.
Nasıl yani? Fiziksel olarak bir şeyler mi değişiyor beynimizde?
Kesinlikle. Beynimiz evrimsel olarak inanılmaz derecede pragmatik, adeta cimri bir organdır. Enerjiyi her zaman korumak ister.
Hani şu kullan ya da kaybet mantığı. Kullanılmayan kasların erimesi gibi bir şey mi?
Tam olarak o. Kullanılmayan bilişsel yollar da fiziksel olarak zayıflar. Çetin'in makalesinde derlediği Muşeşe ve Crispo'nun araştırmaları veya o son beyin görüntüleme çalışmaları, dijital araçlara olan bu aşırı güvenin bilişsel bir gerilemeye yol açabileceğini gösteriyor.
İnanılmaz.
Hafıza ve dikkatle ilişkili bölgeler, gövellerini dışarıdaki cihazlara devrettikçe işlevsel olarak köreliyor.
Yani beynimiz kelimenin tam anlamıyla diyor ki buna benim ihtiyacım yok, enerjimi niye harcayayım, nasılsa cebimdeki cihaz bunu benim yerime tutuyor ve o nöronlar arasındaki bağlantıyı kesiyor. Bu gerçekten ürkütücü.
Ve mesele sadece eski bilgileri unutmakla da kalmıyor aslına bakarsan. Asıl büyük kriz yeni gelen bilgiyi nasıl işlediğimizle ilgili.
Karar alma süreçleri falan da etkileniyor mu bundan?
Çok ciddi şekilde. Örneğin Zhang ve Li'nin 2025'te üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı bir FINRAS, beyin görüntüleme çalışması var. kısa video uygulamalarına yoğun şekilde maruz kalan öğrencilerin beyinlerindeki kan akışını ölçüyorlar.
Şu sürekli kaydırdığımız kısa videolar değil mi?
Aynen öyle. Sonuç ne çıkıyor biliyor musun? Bu gençlerin karar alma süreçlerini yöneten orbitofrontal korteks dediğimiz bölgede aşırı bir uyarılma...
Dur. Orbitofrontal korteks falan dedin. Benim gibi tıp diploması olmayan birine bunu basitçe anlatır mısın? Kan akışına ne oluyor tam olarak?
Tabii ki. Şöyle özetleyeyim. Beynin o bahsettiğim bölgesi senin dürtülerini kontrol eden, bunu yaparsam sonucu ne olur diye risk hesabı yapan kısımdır.
Ödül mekanizmasını falan da mı yönetiyor burası?
Kesinlikle. Sürekli o 15 saniyelik eğlenceli videoları izlediğinde beynine sürekli küçük dopamin damlaları damlatırsın. Beyin bu anlık ve zahmetsiz hazza o kadar alışır ki o bölge sürekli bir dopamin açlığı çeker, normalde uzun vadeli bir hedefe ulaşman için sabretmeni sağlayan o mekanizma bozulur.
Yani daha dürtüsel mi oluyoruz?
Aynen. Kişi çok daha dürtüselleşir, tepki süresi kısalır, derinlemesini düşünmeden anlık kararlar almaya başlar. Bir kitabı okuyup bitirmenin vereceği uzun vadeli tatmin, o videonun verdiği patlamayla rekabet edemez.
İtiraf etmeliyim ki bunu vallahi ben de yaşıyorum. Bazen gece uyumadan önce sadece birkaç video izleyeceğim diyorum ve bir bakıyorum yarım saat kaydırmışım.
Hepimiz o tuzağa düşüyoruz maalesef.
O an o kadar uyuşmuş hissediyorum ki ne izledin diye sorsan tek kelime edemem. Demek ki arka planda beynimin ödül sistemini hackliyorlar.
Aynen öyle yapıyorlar. Ve bu sadece videolarla da sınırlı değil. Razi ve Namvarpor'un yapay zeka sohbet robotları yani chatbotlar üzerine yaptığı çok yeni araştırmalar durumu daha da karanlık bir noktaya taşıyor.
Sohbet robotları nasıl bir etki yaratıyor ki?
Gençlerin bu botlarla kurduğu ilişki incelendiğinde bildiğimiz madde bağımlılığında görülen klinik belirtilerin aynısına rastlanıyor.
Bir dakika, gerçekten madde bağımlılığı gibi fiziksel bir krizden mi bahsediyoruz yoksa durumu vurgulamak için bir mecaz mı bu? Bir algoritma nasıl fiziksel bir bağımlılık yapabilir ki?
Hiç mecaz yapmıyorum. Araştırmacılar birebir aynı örüntüyü gözlemliyor. Gençler bu botlara karşı tolerans geliştiriyorlar.
Yani eskiden 10 dakika yetiyorken artık saatlerce mi vakit geçirmeleri gerekiyor?
Tam da bu. O tatmini almak için dozajı arttırmaları gerekiyor. Botlara erişemediklerinde huzursuzluk, terleme, öfke patlamaları gibi fiziksel çekilme belirtileri yaşıyorlar. Aileleriyle çatışmaya giriyorlar.
Çünkü algoritmalar insan psikolojisindeki zafiyetleri sömürmek için tasarlandı.
Kesinlikle. O onaylanma ve aidiyet hissini kullanıyorlar. Bu bir yan etki değil, tasarımın ta kendisi.
O zaman bütün bunları alıp bir potada eritelim. Karşımızda beyninin ödül merkezleri sürekli kısa devrelere alışmış, hafızasını telefonuna devretmiş ve odaklanma süresi o bahsettiğim gibi 47 saniyeye düşmüş bir gençlik var.
Evet.
Peki asıl soru şu, beyni bu şekilde yeniden programlanmış bir öğrenci sabah uyanıp o dört duvar arasındaki sınıfa girdiğinde ne oluyor? Eğitimdeki o krizin kalbine geliyoruz sanırım.
Sınıfa girdiğinde eğitim sisteminin tüm varsayımları çöküyor aslında.
Neden?
Çünkü eğitim bilginin yavaş, lineer ve derinlemesine aktarımı üzerine kuruludur. Ama senin o ilk başta verdiğin 47 saniyelik odaklanma verisi var ya.
Evet. Hani Gloria Mark'ın 2021 yılındaki araştırması. Evet.
Düşünsene, öğretmen tahtaya bir problem yazıp onu çözene kadar öğrencinin zihni çoktan başka bir sekmeye atlamış oluyor bile.
Ama haksızlık etmeyelim bence. Yani öğretmenin işi biraz da dersi ilginç kılmak değil midir? Eski usul, monoton anlatımlar zaten her dönemde sıkıcıydı. Biz de camdan dışarı bakıp dalıp gitmez miydik? Bu dijital durumun eskiden olan o dersle can sıkıntısından farkı ne ki?
Fark şu. Eskiden canın sıkıldığında zihnin kendi içinde gezinirdi, hayal kurardın.
Yaratıcılığı tetikleyen bir boşluktu o.
Aynen öyle. Şimdi ise o boşluk teknoloji şirketlerinin algoritmaları tarafından dolduruluyor. Linderoth'un çalışmasında buna dikkat ekonomisi deniyor. Öğretmen sadece monotonlukla mücadele etmiyor artık.
Dev şirketlerle rekabet ediyor.
Evet, o mühendislerin öğrencinin dikkatini sömürmek için tasarladığı devasa mekanizmayla tek başına rekabet ediyor. Artık sınıf, bilginin aktarıldığı sessiz bir yer değil, dikkatlerin pazarlandığı vahşi bir borsa.
O zaman öğretmenler birer dikkat yöneticisine dönüşmüş durumda.
Çok doğru. Eskiden bilginin kaynağıyken şimdi odak toplamaya çalışan birer dikkat yöneticisi oldular.
Bir dikkat yöneticisi. vurucu bir tanım. Adeta bir stand-up komedyeni gibi sürekli ilgiyi canlı tutmak zorundalar. Üstelik karşılarındaki öğrenci kitlesi cebinde dünyanın tüm bilgisine sahip olduğunu düşünüyor.
Hı hı.
Mesela öğretmen sanayi devrimi şu tarihte başladı dediğinde öğrenci arkadan telefonuna bakıp "Hocam ama Wikipedia öyle demiyor" diyebiliyor. Otorite nereye gidiyor o zaman?
Tam da bu nokta Basil Bernstein'in pedagojik söylem kavramı üzerinden Starfepel'in falan da değindiği otoritenin çöküşü anlamına geliyor.
Hemen araya giriyorum. Pedagojik söylem falan kulağa çok ağır bir akademik terim gibi geliyor. Bunu nasıl somutlaştırabiliriz bizim için? Söylem derken neyi kastediyoruz?
Haklısın. Şöyle açıklayayım. Söylem dediğimiz şey bir sınıfta neyin doğru bilgi, neyin önemsiz detay olduğuna kimin karar verdiğidir.
Ha, sınırları kimin çizdiği meselesi.
Aynen. Eskiden bu sınırları çizen kişi öğretmendi. Otorite oydu. Ama dijital cihazlar o sınırları yıktı geçti. Öğrenci artık bir bilginin doğruluğunu teyit etmek için öğretmenin onayına ihtiyaç duymuyor. Öğretmenden algoritmaya doğru devasa bir otorite kayması yaşıyoruz.
Arama motorunda ilk çıkan sonuç mutlak doğru oluyor yani.
Evet. Ve bu durum bilginin kalitesini de sığlaştırıyor. Kerr ve Wolf'un derin okuma kaybı üzerine çalışmaları var. Delgado'nun meta analiz araştırmaları da bunu destekliyor.
Çünkü Google'da veya kısa bir videoda bulduğun bilgi sindirilmiş bir bilgi değil. Sadece en çok tıklanmış bilgi. Makaledeki o derin okuma meselesi beni çok etkiledi.
Dijital metinlerden okumak ile basılı bir kağıttan okumak beynimizde aynı nörolojik işlemi yapmıyor maalesef.
Nasıl yani?
Ekranda okuduğumuzda beynimiz metni F harfi şeklinde tarama moduna geçiyor.
F harfi mi? O nasıl oluyor ya?
Şöyle düşün. İlk satırı tam okuyorsun, sonra gözün hızla aşağı koyuyor.
Hı hı.
Ortalarda birkaç kelimeye daha bakıyorsun, en altı ise tamamen es geçiyorsun. Göz hareketlerin ekranda resmen bir F harfi çiziyor.
Hani sadece başlıkları ve kalın yazılmış kelimeleri arıyoruz.
Kesinlikle. Oysa olaylar arası neden-sonuç ilişkisi kurmak yavaş ve odaklanmış derin okumaya bağlıdır. Dijital amnezi yüzünden bilgiyi aklında tutamayan o beyin, bilginin derinliğine inme yeteneğini de kaybediyor.
Harika bir noktaya geldik. Şöyle bir çerçeveleyelim. Sınıflarda devasa bir kriz var. Öğretmenler dikkat toplamak için çırpınıyor. Beyinlerimiz o F şeklindeki okumalarla sığlaşıyor.
Evet.
Fakat makalenin beni en çok vuran kısımlarından biri bu felaketin herkesi aynı şekilde etkilemediğini göstermesiydi. Şöyle bir analoji kuralım. Herkesin elinde devasa bir kütüphane kartı var.
Çok güzel bir örnek bu.
Kimi o kütüphaneye girip nasıl araştırma yapacağını biliyor, kimi ise o kütüphanenin merdivenlerinde oturup sadece kedi videoları izliyor. Cihaza sahip olmak yetmiyor, beceri gerekiyor. Fakat sana şeytanın avukatlığını yapacağım biraz.
Dinliyorum.
İnternet cidden en büyük eşitleyici değil mi? Eskiden fakir bir çocuğun ansiklopedi alacak parası yoktu. Şimdi en azından elinde bir şans var. Bilgiye erişim demokratikleşmedi mi sence?
Çağat üzerinde söylediğin çok mantıklı duruyor ama sosyolojik gerçeklik öyle çalışmıyor maalesef. Pierre Bourdieu'nin ünlü kültürel sermaye kavramının Van Dyck tarafından dijital çağa uyarlanması tam da bu yanılgıyı açıklar.
Kültürel sermayeyi cebimizdeki para değil de beynimizdeki donanım olarak düşünebiliriz sanırım, değil mi?
Kesinlikle. Ailenin sana evde hangi kitapları okuduğu, bir problemi nasıl çözeceğini sana nasıl gösterdiğidir kültürel sermaye. Günümüzde dijital uçurum evde bir tabletin olup olmaması değil, asıl uçurum o motivasyon ve beceri eksikliği.
Yani çocuğu kod yazmak için motive eden ortamla tableti susturucu bir emzik gibi kullanan ortam arasındaki uçurum. Zengin çocukları bunu üretim aracı yaparken dezavantajlı çocuklar bağımlı tüketici oluyor.
Çok doğru. Üstelik OECD 2023 verilerine ya da Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜİK raporlarına baktığımızda düşük gelirli ailelerin çocuklarının neredeyse yarısı hala nitelikli cihazlara erişemiyor. Kır ile kent arasında devasa bir uçurum var.
Erişenler bile doğru kullanamıyor zaten dedik.
Hı hı. Burada çok daha can alıcı, Livingstone'un ve Van Dersen'in araştırmalarının da işaret ettiği evlerin içine gizlenmiş görünmez bir dram var. Ebeveynlerin çaresizliği.
Nasıl bir çaresizlik bu?
Literatürde dijital yerliler ve dijital göçmenler ayrımı vardır. Dijital yerliler bugünün çocukları,
Göçmenler ise teknolojiyle sonradan tanışan ebeveynler. Günümüzde ödevler dijitalde.
Hı hı.
Düşük gelirli ve dijital becerisi zayıf aileler çocuklarına yardım edemiyor. Ekranda ne olduğunu anlamadıkları için çocuğu tek başına o algoritmaların insafına bırakıyorlar.
Yine şeytanın avukatı olacağım, kusura bakma. İyi de benim annem babam da lisedeyken benim trigonometri ödevime yardım edemezdi ki müfredatı anlamıyorlardı. Bu dijital uçurumun o eski durumdan farkı ne? Niye büyük bir kriz olsun ki?
Çok yerinde bir soru. Aradaki hayati fark şu. Senin ailen trigonometriyi bilmiyor olabilirdi ama bilginin alındığı mecrayı, yani kitabı, biliyorlardı. Çalışma disiplinini anlıyorlardı. Trigonometri kitabı senin dikkatini dağıtıp reklam göstermiyordu ya da zaaflarını analiz eden bir algoritma barındırmıyordu.
İnanılmaz haklısın.
Dijital dünyada ebeveynin bilmediği şey, o devasa manipülatif ekosistemin kendisi. Aile çocuğun amneziye sürüklendiğini fark edemiyor, akademik literatür bunu dijital yoksulluğun kuşaklar arası aktarımı olarak adlandırıyor.
Ebeveyn kendi dijital yoksulluğunu çocuğuna miras bırakıyor. Vallahi inanılmaz karamsar ama bir o kadar da gözümüzü açan bir tablo çizdin.
Öyle maalesef.
Şöyle bir nefes alıp neyle karşı karşıya olduğumuzu görelim. Beynimizin ödül mekanizmaları hackleniyor, sınıfta öğretmen otoritesi algoritmaya yeniliyor, okuma sığlaşıyor ve fırsat eşitsizliği büyüyor. Peki bütün bu enkazın ortasında biz ne yapacağız? Elimizi kolumuzu bağlayıp kaderimize mi razı olacağız?
Tabii ki hayır. Popüler tavsiyeler var ya hani, cihazları çöpe atıp dijital detoks falan mı yapmalıyız yapısal bir çözüm olarak?
Net bir şekilde cevap vereyim, hayır. Türkle ve Zhao gibi uzmanların da üstünde durduğu gibi dijital detoks tamamen bireysel bir pansumandır. Yapısal bir çözüm kesinlikle değil.
Yani sorunu bireye yıkamayız.
Aynen öyle. Orman yangınına bir bardak su dökmek gibi olur bu. Makalede bu kaostan çıkış için 3 temel sosyopedagojik çözüm sunuluyor.
Sosyopedagojik, yani hem toplumsal hem eğitim ayağı var. Nedir bu çözümler? İlki, eleştirel dijital okuryazarlık. Giroux ve Hobbes'ın da bahsettiği, Paulo Freire'nin o meşhur özgürleştirici eğitim modelinin dijital çağa uyarlanması.
Eleştirel okuryazarlık derken ne kastediyoruz? YouTube'da reklam atlamayı bilmek falan mı?
Çok daha derini. Oleşko ve Gavrilova'nın Rusya'da yaptığı bir araştırma, pasif tüketimin amneziyi tetiklediğini gösteriyor. Çocuklara uygulamanın arkasındaki niyeti okumayı öğretmeliyiz.
Yani bu algoritma niye bana bu videoyu öneriyor diye sormasını sağlamak.
Aynen. Verilerimi alıp kime satıyor diye sorgulamasını sağlamak. Teknolojinin kurbanı olmaktan çıkarıp aktif sorgulayan özneler haline getirmeliyiz.
Mesele telefon elinden almak değil, ona zihinsel bir zırh geliştirtmek. Çok mantıklı. Peki ikinci çözüm ne?
İkincisi okul-toplum işbirliği merkezleri. Hargreaves ve O'Connor'ın vurguladığı gibi dezavantajlı aileler için kurulan Fransa'daki Maisons France Services veya Almanya'daki Dijital Kompas gibi merkezler.
Aileleri eğitimin içine çekmek için mi?
Evet, aileler çocuklarıyla gelip dijital dünyayı birlikte öğreniyor. O dijital uçurumu ortasından köprülüyoruz.
Eğitimi eve, aileyi eğitime çekmek harika. Peki ya öğretmenler? Onlar o 47 saniyelik canavarla nasıl başa çıkacak? Üçüncü adım onlarla mı ilgili?
Kesinlikle. Öğretmen eğitiminde reform. Literatürde Mishra ve Koehler'in geliştirdiği TPACK modeli var.
TPACK modeli, evet. Nedir bu kısaltmanın sırrı?
Teknolojik, pedagojik ve alan bilgisinin birleşimi. Bir öğretmenin sadece matematiği bilmesi yetmez. Bunu öğrenciye nasıl aktaracağını da bilmesi gerekir. Ama artık bunu dijital bir simülasyonla nasıl entegre edeceğini de bilmesi gerekiyor.
Yani teknolojiyi dersin içine organik olarak yedirmesi lazım.
Kesinlikle. Mesela Japonya'daki Lesson Study, yani ders araştırması modeli gibi, öğretmenlerin meslektaşlarıyla bir araya gelip dijital pedagojiyi birlikte öğrendikleri sistemlere geçmeliyiz. Öğretmeni algoritmaların önüne tek başına atmamalıyız.
Taşlar gerçekten yerine oturuyor vallahi. Şöyle toparlarsam, çözüm cihazları çöpe atmak değil, öğretmeni teknolojik pedagojiyle donatmak, aileleri sürece katmak ve çocuğa ekrandaki o algoritmaları sorgulama gücü vermek.
Tam olarak bu. Cihaza sahip olmak yetmez, onu kendi faydamıza kullanmayı bilmek bizi amneziden kurtarır.
Vallahi bu gerçekten zihin açıcı bir sohbetti. Sen, bizi dinleyen meraklı zihin, bu derinlemesini incelemenin temel hatlarını kısaca toparladık senin için. Dijital amnezinin basit bir unutkanlık olmadığını, hafıza alışkanlıklarımızı, sınıf dinamiklerini ve eşitsizlikleri şekillendiren yapısal bir değişimin semptomu olduğunu artık biliyorsun.
Ki bu farkındalık algoritmalara karşı kazanılmış en büyük zaferdir aslında.
Çok doğru. Ancak bu incelemeden ayrılırken, kendi hayatına dönmeden önce sana kışkırtıcı bir düşünce tohumu bırakmak istiyorum. Kaynaklarda doğrudan yazmayan ama tüm bu verilerin bizi getirdiği o ufuk açıcı nokta.
Merakla bekliyorum.
Eğer insanlık olarak hatırlama ve bilgiyi depolama işimizi tamamen algoritmalarla çalışan ticari dijital cihazlara devrediyorsak, günün birinde neyi hatırlamaya değer bulacağımıza, neyin tarihe karışacağına kim karar verecek? Bireysel dijital amnezimiz, arka planda sessiz sedasız kültürel ve tarihsel bir amneziye mi dönüşüyor? İnsanlığın hafızasını kar odaklı ellere mi bırakıyoruz? Bunu bir düşün. Bu öğrenme yolculuğunda derinlemesine incelememizde bize eşlik ettiğin, zamanını ve dikkatini bizimle paylaştığın için teşekkürler. Bir sonraki derinleşmemizde görüşmek üzere, hoşça kal.